Ayrım 31.
Tam anlamıyla havasını bulmuş adam diye düşündü Marshall. Bakıyorum da bu akşam keyfiniz yerinde Bay Merriman. Tenis turnuvası iyi geçti mi? Şahane geçti. Kaliforniya çiftler şampiyonu olan takımın yarısıyla aynı sofradasın şu anda. Ya keyfim gıcır be doktor. Tenis sayesinde, dostlar sayesinde ve tabii senin sayende. Şu halde Bay Merriman, şş doktor, şu Bay Merriman'ı bırak bakalım artık. Bu alemde siz bizi bırakacaksın, racana uyacaksın. Shelley ve Marshall, anlaştık mı? Anlaştık Shelley. Bu akşamki gündemimize geçelim mi? Neler yapmam gerektiği hakkında kısaca bilgi verecektim. Yarın sabah erkenden hastam olduğunu söylemek zorundayım. Yani saatlerce burada kalamam. Unutma, limitimiz 2,5 saat. Yani 150 dakika. Sonra ben gidiyorum. Tamamdır. Öyleyse işimize bakalım. Rozbifindeki yağ kütleciklerini teker teker ayıklamakta olan Marshall başını sallayarak onayladı. Sonra rozbifi ekmeğin arasına koydu, üstüne bir dilim domatesle pörsük mümin marul yerleştirdi. Ketçap döktü ve o akşam yapılacakları özetlemekte olan Shelley'i dinlerken sandviçini yemeye koyuldu. Sana verdiğim Texas Pokeri kitapçığını okudun mu? Marshall yine başını salladı. Güzel, o zaman başlayacak kadar bir şey öğrenmişsindir. Zaten benim istediğim de şu, insanların dikkatini çekmeyecek kadar bir şeyler bil yeter. Dikkatini kendi elindeki kağıtlara vermeni istemiyorum senden. Oynamanı da istemiyorum. İstediğim tek şey beni seyretmen. Az sonra 24 dolarlık bir masa açılacak. Bak şimdi şöyle oluyor. Sırayla herkes konuşuyor. Her elde 3 kişinin para koyması lazım. Bir kişi 5 dolar koyuyor. Bu manodur. Yani kumarhanenin aldığı para. Masa kirası ve krupiye ücreti. Sonra başka biri yani kör adam 20 dolar koyar. Ondan sonraki de 10 kağıt koyar. Bu da çifte kördür. Buraya kadar çakoz mu? Yani şimdi dedi Marshall, 20 doları koyan başka para koymasına gerek kalmadan flopu görebiliyor mu? Aynen. Tabii bahis yükseltilmezse. Yani flopu ödedin mi her turda bir kere bakabilirsin. Büyük ihtimalle 9 oyuncu olacak. Yani 9 elde 1. Öteki 8'inde oyundan çıkacaksın. İlk bahsi sen söyleme. Tekrar ediyorum doktor. Bahis söyleme. Demek ki her turda 3 seferden toplam 35 kağıt pot söylüyorsun. 9 elden bir turun tamamı 25 dakika falan sürer. Yani 1 saatte en fazlasından 70 kağıt kaybedersin. Tabii aptallık edip oynamaya kalkmazsan. Garson kız bol keseden boca edilmiş sosun içinde yüzen roast beef'ini masaya bırakırken 2 saatte buradan çıkmak mı istiyorsun diye devam etti Shelley. Bak ben sana söyleyeyim. 1,5 saat veya 1 saat 40 dakika falan oynayalım. Sonra bir yarım saat konuşalım. Senin kaybını ben ödeyeceğim. Öyle karar verdim. Bugün bonkör günümdeyim. Al bak burada 100 kağıt var. Cüzdanından bir yüzlük banknot çıkardı. Marshall parayı aldı. Bakalım 100 dolar yetiyor mu? Kalem çıkarıp peçetenin üstünde bir hesap yaptı. 25 dakikada bir 35 dolar. 1 saat 40 dakika oynamak istiyorsun. Bu da 100 dakika demek. O zaman 140 dolar ediyor değil mi? Tamam tamam al bir 40 dolar daha. Hadi şu 200'lüğü de al kredi olarak bu akşam için. Başlangıç olarak 3 tane 100 dolarlık fiş alalım en iyisi. Yoksa dikkat çekeceksin. Seni Hanzo sanmasınlar. Giderken bozdurursun fişlerini. Rozbifini ve sosa bulanmış ekmeğini mideye indirirken konuşmasına devam etti Shelley. Şimdi iyi dinle doktor. 140 dolardan fazla kaybedersen başının çaresine bakıyorsun. Çünkü ancak oynarsan o kadar kaybedebilirsin. Ve oynamanı hiç tavsiye etmem. Burada adamı yerler. Çoğu hafta da 3-4 sefer oynar. Birçoğu geçimini buradan sağlar. Hem sonra kendin oynarsan benim oyunumu seyredemezsin. Halbuki buraya onun için geldik, öyle değil mi? Senin kitap dedi Marshall. Her seferinde flopu görecek bazı ballı eller bulunduğunu söylüyor. Yüksek perler, aynı cinsten asla papaz gibi. Olmaz asla. Bana ait zamanda olmaz doktor. Ben gidince istediğini yap. Ne istersen oyna. Niye sana aitmiş diye sordu Marshall. Çünkü o kağıtları görebilmek için senin söylediğin potları ben ödeyeceğim. Üstelik bu resmi olarak benim terapi seansım. Son seans olsa da. Başıyla doğruladı Marshall. Pekala. Galiba haklısın. Dur bir dakika doktor. Ben senin derdini anladım. Elinde iyi kağıt varken açamamanın sıkıntısını benden iyi kim bilebilir ki? Zalimce. Hem de lüzumsuz bir ceza olur. Gel anlaşalım. İlk iki kağıdın as, papaz ya da damperi oldu muydu? Bahis söyleyip flopu görüyorsun. Flop sana yaramıyorsa, yani flopla bir üçlü ya da döper yapamıyorsan oyundan çıkıyorsun. Başka bahis söylemiyorsun. Sonra da kazancı 50-50 kırışırız tabii. 50-50 mi diye sordu Marshall. Aynı masadaki oyuncuların kazancı paylaşması yasal mı? Ayrıca ben kaybedersem yine 50-50 paylaşıyor muyuz? Peki, öyle olsun. Bonkörlüğüm üstümde bugün. Kazandığın sende kalsın. Ama ancak as, papaz ya da damperi varsa oynayacağına söz veriyorsun. Başka hiçbir kağıtla oyuna girmiyorsun. Aynı cinsten as, papaz gelse bile. Yoksa kaybettiğine ortak olmam. Şimdi anlaştık mı? Peki. Şimdi de asıl konuya gelelim. Yani senin burada bulunma nedenini. Bahis söylerken beni izlemeni istiyorum. Bu gece çok blöf yapacağım. Herhangi bir şekilde renk veriyor muyum? Bak. Hani senin muayenehanende yakaladığın şeyler var ya, ayağımı sallamam filan. Birkaç dakika sonra Marshall'la Shelley 24 dolarlık oyuna katılmaları için hoparlörden adlarının okunduğunu duydular. Herkes büyük bir nezaketle karşıladı onları. Shelley, krupiye ile selamlaştı. Ne haber be Al? Şuradan bir 500'lük ver bana. Şu yuvarlaklardan. Ha, bir de arkadaşım sana emanet, ona göre. Kendisi bu alemde yenidir. Onu düşürmeye çalışıyorum. Yardımına ihtiyacım var. Marshall 300 dolarlık fiş aldı. Beşer dolarlık kırmızı fişlerden bir küme ve bir küme de 20'şer dolarlık mavi beyaz çizgili fişlerden. İkinci elde Marshall kör adamdı. İki kapalı kağıda bahis söyleyip flopu gördü. Üç küçük maça. Marshall'da iki maça vardı. Bir ikili, bir yedili. Yani beş kağıtla floş yapıyordu. Bir sonraki açık kağıt dördüncü teklide yine bir küçük maçaydı. Floş yapınca aklı tavana vuran Marshall, Shelley'nin talimatlarını bir kenara bıraktı ve elin sonuna kadar oyunda kalarak iki kere 40 dolarlık bahis söyledi. El sonunda bütün oyuncular kağıtlarını açtı. Marshall maça ikilisiyle yedilisini göstererek gururla konuştu. Floş. Gel gelelim, diğer oyuncularda daha yüksek floşlar vardı. Shelley masanın üzerinden uzanarak mümkün olduğunca nazik bir dille Marshall dedi. Flopta 4 maça var. Bu demektir ki elinde tek maça bulunan herkes floş yapabilir. Sendeki 6 maça başkasının 5 maçasından daha matah bir şey değil. Hem elindeki maça yedilisinin üstüne çıkılacağı da belli bir şey. Diğerleri niye bahse katıldı sanıyorsun sen? Her seferinde kendine bu soruyu sor. Ellerinde floş vardır da ondan. Benim hesabıma göre dostum, böyle gidersen senin, Shelley, senin sözcüğünü özellikle vurgulamıştı. Şu tatlı paran saatte 9.000 dolar hızla uçup gidecek. Fişlerini sayarken bu sözlere kulak misafiri olan bir oyuncu başından gri Barcelona şapkası, kolunda Rolex'i, uzun boylu bir siyah. Yahu dedi, ben bu fişleri bozdurup uzayım diyordum. Biraz uyumam lazım ama madem bu dingil 7-7'li floşla oynuyor, biraz daha takılalım bari. Marshall bu kadar dikkat çektiği için kıpkırmızı kesilmişti. Ama krupiye avutucu bir tonda konuştu. Sen onları aldırma Marshall. Benim içime doğuyor. Çok yakında bu işi kapacaksın. Kaptın mı da boruyu koyacaksın bunlara. Gün gelip Marshall'ın da öğreneceği gibi iyi krupiye demek çekirdekten yetişme grup terapisti demekti bir nevi. Yani avuntu ve destek için her daim güvenilebilecek biri. Masada huzur demek de, daha fazla bahşiş demek de elbette. Bunun üzerine daha muhafazakar bir oyun tutturdu Marshall ve hiçbir elde kağıt açmadı. Bu sefer de kaçak oynuyor diye birkaç iyi niyetli şakaya maruz kaldı. Ama Shelley ile Krupiye imdadına koştular. Marshall'ın eli alışana kadar biraz sabır göstermek gerektiğini söylediler. Sonra yarım saat geçmişti ki Marshall'a bir as per geldi. Flopsa as ve ikili perdi, yani full as yapabilirdi. Oyuna giren pek çıkmadı ama Marshall yine de 250 dolarlık potu topladı. Kalan süre boyunca Marshall bir atmaca gibi Shelley'i izledi. Zaman zaman elindeki küçük deftere büyük bir ciddiyetle not aldı. Not almasını kimse umursamamış gibiydi. Önünde kule gibi yükselen fişlerin arkasında neredeyse kaybolup gitmiş ufak tefek bir uzak doğulu kadın hariç. Ayağa kalkıp 20'şer dolarlık siyah beyaz fişlerin üzerinden uzanan kadın Marshall'ın elindeki not defterini işaret ederek "Bak şunu yazmayı unutma," dedi. "Önemli olan elindekinin büyüklüğü değil, işlevidir derlerse sakın inanma." O ana dek masadaki en atak bahisçi Shelley'di ve işini bilir bir hali vardı. Yine de eli iyi oldu mu çok az oyuncu onun söylediği bahiste kalıyordu. Blöf yaptığında masadaki konumunun herkesten iyi olmasına rağmen mutlaka elinde ucu ucuna kağıtlarla bir ya da iki oyuncu çıkıp görüyor ve onu yeniyordu. Biri sağlam, biri elle bahis yükselttiğinde ise şapşal şapşal oyuna giriyordu Shelley. Kağıtları genellikle ortalamanın üstünde de olsa önündeki fiş yığını gittikçe erimekteydi. Ve 90 dakika dolduğunda 500 dolar içerideydi. Niye böyle olduğunu anlamakta gecikmedi Marshall. Shelley masadan kalktı. Kalan son birkaç fişini bahşiş olarak krupiyeye attı ve lokantanın yolunu tuttu. Bahşiş bırakmadan fişlerini bozduran Marshall da peşinden. Bir şey yakalayabildin mi doktor? Renk veriyor muyum? Vallahi Shelley, biliyorsun ben amatörüm ama bana öyle geliyor ki elini bundan daha iyi belli etmek için uygulayabileceğin yegane yöntem semafor olurdu. Ha, o ne ya? Hani şu bayrakla işaretleşme sistemi var ya, gemilerde uyguluyorlar. Yok ya, o kadar kötü mü yani? Başıyla doğruladı Marshall. Örnek var mı hiç örnek? Belli bir şey söylesene. Evet, ilk olarak. Sana gelen çok büyük elleri hatırlıyor musun? 5-6 tane saymışım. 4 full, bir yüksek kent ve bir yüksek floş, değil mi? Eski sevgililerini anarcasına manalı manalı gülümsedi Shelley. Evet, her biri aklımda hala. Ne güzeldiler, değil mi? Diye devam etti Marshall sözüne. Fark ettim de, masada büyük eli olan herkes senden daha fazla para kazandı. Seninkine yakın ellerle senden kat kat fazla kazandılar. En az 2 ya da 3 kat. Aslında senin ellerine büyük el de dememeliyim belki. Yüksek el demek daha doğru. Çünkü onlarla hiç büyük bir para kazanamadın. Yani ne zaman elin yüksek olsa bayrak sallar gibi bütün masaya haber veriyordun. Peki bayrağı nasıl sallıyorum? Gözlemlerimi tazelemem lazım. Şimdi bak, galiba eline iyi kağıt geldi mi çok sıkı tutuyoruz. Çok sıkı ha? Evet. Kızılderililere karşı Texas'ın son kalesini koruyorsun sanki. O güçle sıksan bisiklet tekerini yamultursun. Bir şey daha. Eline kare gelince bahis söylemeden önce hep fişlerine bakıyorsun. Bir de dur bakayım, neydi o? Marshall notlarına baktı. Hah, buldum. Elin yüksek olduğu zaman masadan uzaklara bakıyorsun hep. Sanki televizyondaki basket maçlarından birini seyreder gibi. Herhalde diğer oyuncuların elle çok da ilgilenmediğini düşünmelerini istiyorsun. Ama eğer blöf yapmaktaysan o zaman dost doğru herkesin yüzüne bakıyorsun işte. Sanki senden gözlerini kaçırsınlar istiyorsun. Sanki onları korkutmaya, bahis söylemelerini engellemeye çalışıyorsun. Sen ciddi misin ya doktor? İnanamıyorum. Bunların hepsini bilirim ben. Mike Caro'nun Yüzüne Bak, Elini Gör isimli kitabında hepsi var. Ama demek ben de yapıyormuşum. Hiç farkında değildim. Shelley yerinden kalkıp coşkuyla kucakladı Marshall'ı. Doktor, terapi diye işte ben buna derim. Hem de ne terapi. Bundan sonraki oyunu iple çekiyorum. Bunların hepsine dikkat edeceğim artık. Öyle bir oyun çıkaracağım ki o soytarıların hepsi feleğini şaşıracak. Dur, dahası var. Duymak istiyor musun? Elbette. Ama elimizi çabuk tutalım. Masada aynı yeri kapmak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Gidip söyleyeyim de orayı tutsunlar bari. Shelley salon sorumlusu Dusty'nin yanına koştu. Omzuna vurup kulağına bir şeyler fısıldadı ve yan cebine bir onluk koyuverdi. Sonra hemen Marshall'ın yanına dönerek kulaklarını açtı. Devam et, harika gidiyorsun. İki şey daha, fişlerine bakarsan çarçabuk saymak için herhalde harika bir elim var demek. Burası tamam galiba. Bunu zaten söylemiştim sanırım. Yalnız söylemediğim bir şey var. Blöf yaparken hiç bakmıyorsun fişlerine. Bir de daha incelikli bir şey var. Burada bir özgüven eksikliği söz konusu. Durma, söyle. Söyleyeceğin her şeyi duymak istiyorum doktor. Bak ne diyorum sana. Altın yumurtlayan tavuksun sen benim için. Bana öyle geliyor ki elin iyi olduğunda fişlerini çok nazik bir şekilde sürüyorsun masaya. Ve çok yakınına koyuyorsun. Elini fazla uzatmadan. Blöf yaparken de tam tersi oluyor. Daha atılgan davranıyorsun ve fişleri ta masanın ortasına koyuyorsun. Yine blöf yaparken çoğu zaman ama her zaman değil, dönüp dönüp elindeki kağıtlara bakıyorsun. Sanki değişmiş olmalarını diler gibi bir halin oluyor. Son bir şey, masadaki herkes birinin elinde sağlam kağıt bulunduğunu anlamış görünüyor. Ama sen hala bastırdıkça bastırıyorsun. Bana kalırsa kendi kağıtlarına çok fazla uğraşıyorsun. Rakibini ise unutuyorsun. Evet, işte hepsi bu kadar. Marshall not defterinden o sayfayı koparıp yırtmaya başladı. Hayır doktor, sakın yırtma. Bana ver. Çerçeveletip asacağım. Yo, PVC kaplatıp yanımda taşıyacağım. Muska olarak, şans getirsin diye. Merrim'in servetinin mührü olacak. Bak şimdi, gitmem gerekiyor. Bu fırsat kaçmaz. Shelley daha yeni kalktıkları poker masasına doğru atıldı. Bir daha bu kadar sazını bir arada bulamam. Aa, sahi ya, az kalsın unutuyordum. Sana söz verdiğim mektup yanımda. Marshall, Shelley'nin uzattığı mektubu alıp okudu. Sayın ilgili, iş bu mektup Dr. Marshall Strider'dan mükemmel bir terapi görmüş olduğumu belgelemektedir. Kendimi Dr. Penn'in tedavisi sonucu maruz kaldığım olumsuz etkilerden tamamen kurtulmuş kabul etmekteyim. Shelley Merriman. Nasıl olmuş diye sordu Shelley. Mükemmel dedi Marshall. Bir de tarih atarsan. Shelley mektuba tarih attıktan sonra büyük bir coşkuyla bir satır daha ekledi. Golden Gate Psikanaliz Enstitüsü aleyhine her türlü hukuki işlemden vazgeçmiş olduğumu bu vesileyle beyan ederim. Şimdi nasıl? Daha da iyi. Teşekkür ederim Bay Merriman. Size söz vermiş olduğum mektubu yarın adresinize postalayacağım. Böylece ödeşmiş oluyoruz. Al gülüm, ver gülüm. Ya doktor, ben bir şey düşündüm. Öylesine bir düşünce işte. Henüz tam anlamıyla geliştirmiş değilim. Sen ikinci bir meslek olarak poker danışmanlığı yapabilirsin pekala. Vallahi müthiş bir iş çıkardın. Veya bana öyle geliyor. Bakalım masaya dönünce ne olacak? Ama bir gün senden yemeğe çıkalım be. Bak istersen bu ikinci işte temsilciliğini üstlenebilirim. Sırf şu salona bir bak. Durmadan hayal kuran, durmadan da kaybeden yüzlerce insan. Oyunlarını geliştirmek için ölüyorlar. Bir de başka kumarhaneleri düşün. Garden City, Kulüp 101. İstediğin parayı verirler. Anında sürüyle müşteri bulurum sana. İstersen workshop düzenle. Bütün salonu doldururum. 200 oyuncu olsa kafa başı 100 kağıt alsan günde eder 20 kağıt. Tabii temsilcin olarak komisyonumu alırım. Sen bir düşün. Neyse benim gitmem lazım. Seni ararım. Şans beni bekliyor. Bu sözlerle birlikte salona dönen Shelley Texas pokeri masasına oturdu. Bir yandan da şarkı söylüyordu. Dibi dibi dibi da daba daba daba. Marshall Avocado Joe'dan çıkarak park yerine yürüdü. Saat 11.30 olmuştu. Yarım saat sonra Peter'ı arayacaktı. 21. Caroline'le son seansından önceki gece Ernest çok canlı bir rüya gördü. Yatağında doğrulup oturarak yazdı rüyasını. Havaalanında koşturuyorum. Yolcular arasında Caroline'i görüyorum. Onu gördüğüme seviniyorum ve hemen yanına koşup sarılıyorum. Ama koluna asılı çantayı kenara itmediği için vücutlarımızın arasında sıkışıyor ve hiç de hoş olmuyor sarılmamız. Sabah rüyası üzerine düşünürken Paul'le yaptığı konuşma sırasındaki kararlılığını hatırladı. Bu işe hakikat soktu beni. Bu işten de hakikat çıkaracak. Ernest daha önce hiç yapmadığı bir şey yapmaya karar verdi. Rüyasını hastasıyla paylaşacaktı. Bir sonraki seansta Ernest'in rüyasında ona sarıldığını anlatması Carol'da merak uyandırmıştı. Zaten son seanstan beri acaba Ernest'i yanlış değerlendirmiş olabilir miyim diye düşünüp duruyordu. Ernest'i baştan çıkararak kendini tehlikeye atmasını sağlayabileceği konusundaki umutları sarsılmaktaydı artık. Üstüne üstlük bugün de adam rüyasında onu gördüğünü anlatıyordu. Belki bundan ilginç bir şeyler çıkar diye düşündü Carol. Ama kendi de inanmadı. Artık duruma hakim olamadığının o da farkındaydı. Ernest bir psikiyatristten beklenmeyecek ölçüde öngörülmez biriydi. Carol'a göre. Hemen her seansta onu şaşırtan bir şeyler söylemiş ya da yapmıştı. Ve hemen her seansta Carol'a kendisinin de tanımadığı bir yanını göstermişti. Gerçekten çok tuhaf Ernest. Çünkü ben de dün gece seni gördüm rüyamda. Jung'un eş zamanlılık dediği şey bu değil miydi? Tam değil. Eş zamanlılıkla Jung birbirleriyle ilişkili iki olayın ama biri öznel, diğeri nesnel. Yani fiziksel dünyada meydana gelen iki olayın denk düşmesini kastediyordu sanırım. Çalışmalarından birinde bir hastasının rüyasını anlatmıştır. Hasta eski Mısırlıların kutsal saydığı bok böceğini görmüş rüyasında. Uyandığında bir de bakmış camda bir böcek. Sanki içeri girmek ister gibi uçup duruyor. Bu kavramı da hiç anlayamamışımdır diye devam etti Ernest. Bana kalırsa insanların çoğu hayatın düpedüz rastlantılara bağlı olmasından o kadar rahatsızlık duyuyor ki huzur bulmak için ille de bir kozmik bağlantıya inanma ihtiyacı gösteriyorlar. Oysa bana hiç öyle olmadı. Nedense rastgelelik ya da doğanın kayıtsızlığı düşüncesi hiç rahatsız etmiyor beni. Yani rastlantı dedikleri niye ille de dehşeti düşürür insanları sanki? Niye ille de rastlantının altında rastlantı olmayan bir şey arar dururlar? Rüyamızda birbirimizi görmüş olmamıza gelince bunda şaşılacak bir şey mi var? Ne kadar çok görüştüğümüzü ve aramızdaki ilişkinin mahremiyet derecesini düşününce asıl birbirimizin rüyasına girmememiz şaşırtıcı olurdu. Böyle konuşup durduğum için kusura bakma. Ders veriyormuşum gibi oldu galiba. Ama eş zamanlılık gibi düşünceler kafamı allak bullak ediyor. Freud'un dogmatizmi ile Jung'un mistizmi arasındaki uçsuz bucaksız topraklarda tek başına dolaşıp duruyormuş gibi hissediyorum kendimi. Yo, böyle şeylerden konuştuğunda sıkılmıyorum Ernest. Aslında düşüncelerini benimle paylaşman hoşuma gidiyor. Ama bir huyun var ki hakikaten ders veriyormuş gibi görünüyorsun o zaman. Her dakika ismimi söylüyorsun konuşurken. Hiç farkında değilim. Bunu söylemem seni rahatsız etti mi? Rahatsız etmek mi? Hoşuma gitti. Beni ciddiye almaya başladığını gösteriyor. Carol uzanıp elini sıkı sıkı tuttu Ernest'in. Ernest de bir an onun elini sıkarak karşılık verdi ve sonra ama artık işe koyulmamız lazım dedi. Şu rüyaya dönelim. Neler düşündüğünü anlatır mısın bana? Hayır, senin rüyana dönelim Ernest. Sen neler düşünüyorsun? Hadi öyle olsun bakalım. Peki, psikoterapi rüyalarda çoğunlukla bir tür yolculuk olarak simgeleştirilir. Dolayısıyla havaalanının terapiyi simgelediğini düşünüyorum. Sana yakın olmaya çalıştım, sarılmaya çalıştım ama sen aramıza bir engel koydun, çantan. Peki çanta neyi simgeliyor sence Ernest? Ay çok tuhaf hissediyorum kendimi. Sanki rolleri değiştik gibi. Buna hiç gerek yok Karolin. Ben böyle olmasından yanayım. Hiçbir şey birbirimize karşı dürüst olmamızdan daha önemli değil. Onun için buna devam edelim. Şimdi ister istemez Freud'un sık sık tekrarladığı bir şey geliyor akla. Çanta, kadın cinsel organını belirten yaygın bir semboldür. Daha önce de söylediğim gibi Freud'un dogmasını kabul ediyor değilim. Ama yine de kurunun yanında yaşı yakmamaya özen gösteriyorum. Freud'un pek çok yerinde içgörüsü vardır ve onları bir tarafa atmak aptallık olur. Hem yıllar önce bir deneye katılmıştım. Hipnoz altındaki kadınlara arzuladıkları bir erkeği rüyalarında kendi yataklarına girdiğini görmeleri telkin edilmişti. Ancak verilen talimat uyarınca deneklerin rüyalarında bu olaya bir kılıf uydurmaları gerekiyordu. Çanta sembolünü kullanan kadınların sayısı şaşılacak kadar çoktu. Yani bir adam gelip çantalarına bir şey koyuyordu. Öyleyse Ernest bu rüyaya göre, bence rüya diyor ki sen ve ben terapi yapmaya çalışıyoruz ama sen tutup kendi cinselliğini aramıza sokuyorsun ve bu da aramızdaki gerçek içtenliğin önünü kesiyor. Birkaç dakika Carol'dan hiç ses çıkmadı. Sonra konuşmaya başladı. Bir ihtimal daha var. Daha basit, düz bir yorum da yapılabilir. Sen benliğinin derinliklerinde beni istiyorsun aslında. Sarılma cinsel bir anlam taşıyor. Hem zaten rüyada sarılmayı başlatan sen değil miydin? O zaman diye sordu Ernest. Çanta niye engel oluyor buna? Freud'un dediği gibi nasıl bir pro bazen gerçekten de proysa kadınlar için olanı da öyledir. Çanta bazen gerçekten de çanta olabilir. İçinde para bulunan bir çanta ha? Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Yani diyorsun ki ben bir erkeğin bir kadını arzu edeceği şekilde seni arzu ediyorum. Ama aramıza para, yani profesyonel sözleşmemiz giriyor. Bu da bende engellenmişlik duygusu yaratıyor. Başıyla doğruladı Karen. Peki bu yoruma ne diyorsun? Daha yalın bir yorum olduğu ortada ve bunda bir hakikat payı olduğundan da kuşkum yok. Yani terapistle hastası olarak bir araya gelmiş olmasaydık seni profesyonel olmayan bir çerçevede kişisel olarak tanımak zevk verirdi bana.